Makber, Cem Mumcu. İkinci ayrım. Cem Mumcu, 1966, Akçaabat. Kitapları, 3. sayfa güzeli. Binbir İnsan Masalları, 1. 2001, Okuyan Us Yayın, 3 baskı. Muallakta, Arafta ve Düşlerde. Binbir İnsan Masalları, 2. 2002, Okuyan Us Yayın, 3 baskı. Sahici Aşklar Külliyatı, Binbir İnsan Masalları 3. 2003, Okuyan Us Yayın 7 baskı. Desen mi, demesen mi? Selçuk Demirel ve Yıldırım B. Doğan ile birlikte 2001, Okuyan Us Yayın. Terapi Şeysi, Yıldırım B. Doğan ile birlikte 2001, Okuyan Us Yayın. Cinsel Öyküler, Editör 2001, Okuyan Us Yayın. Deli Öyküler, Editör 2002, Okuyan Us Yayın. Kahramanlar Kitabı, Editör 2004, Okuyan Us Yayın. Edebiyatta Demans, Ali Babaoğlu ile birlikte 1999, Okuyan Us Yayın. Kadın ve Depresyon, Peykan Gökalp ve Suzan Saner ile birlikte 2002, Okuyan Us Yayın. Artrit ve Sanat, Editör 2001, Okuyan Us Yayın. Yaşlılık ve Depresyon, Çağrı Yazgan ile birlikte 2002, Okuyan Us Yayın. OKB ve Depresyon, 1998, Okuyan Us Yayın. Yazı, şiir ve öykülerinin yayınlandığı bazı dergiler. Cogito, Kitaplık, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri, E, Varlık, Aries, Artimento, Akademist, Yasak Meyve, Son Kişot, Hayvan, Babil Kulesi, Pendulum, Aura, Vizyon, Cumhuriyet Dergi, Bilim ve Gelecek, Bütün Dünya, Dermo Art, Haliç Edebiyat, Yaşasın Edebiyat, Aziziye, Akşamlık, Genç Boyut, Şizofreni ve Sanat, İstanbul Life. Okuyan Us Yayın Genel Yayın Yönetmeni, Le Monde Diplomatique Türkiye Genel Yayın Yönetmeni, 2002-2003 yılları. Artimento Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Demo Art Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Şizofreni ve Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Hazırlamakta olduğu kitaplar: Kısa Türkiye Tarihi, Baba Kitabı, Binbir İnsan Masalları 4, Artistik Yaratıcılık. Başka zamanlarda, başka biçimlerde, başka boyutlarda kendi ruhlarından bu romanın ruhuna üfleyenlere teşekkür ederim. Türkay Demir, Şenol Ayla, Suzan Mumcu, Ahmet Yaşar Mumcu, Alev Tekinak, Nil Ayer, Defne Aruoba, Çağatay Kandas, Ruşen Baltacı, Çemberli Taş Hamamı, Esen Gür, Hande Şarman, Gedikpaşa Hamamı'ndan Mustafa Bey, Ayşe ve Selahattin Kalıpçı, Olimpos Lodcı'dan Erhan, Haydar Aslan, Selçuk Son, Serap Gök ve Oktay Koçyiğit, Ahmet İnam, Orkun Galolar, Caner Duman, Öznur Erman, Tuğba Demirci, Başak Tarakçı, Berna Kuleyin, Dost ve Yahya Efendi Hazretleri, Leyla Erbil'e. Bir süre sonra bana rağmen yazmaya başladı elim. Ya da elim yazdığını sanıyordu kağıtta belirenleri. Kağıdın gövdesinde görünen her sözcük, her cümle, her düşünce ve her duygu beynimden bağımsız ortaya seriliyor, beynimse sonrasında görebiliyor, anlayabiliyordu. Olan biten aslında benim pasif biçimde iştirak ettiğim bir durumdan başka bir şey değildi. Kafamın içinden çıkıyor olduklarını varsaydığımda, uzun süre bu varsayma düşüncesini de sürdüremiyorum. Eğer öyleyse diye düşünürken, kalem çoktan başka şeyler yazmaya başlıyor. Bu kez hem düşünmeyi hem de yazıyı anlamaya çalışıyorum. Ve bir süre sonra yine sadece yazıyı anlamaya çalıştığımı fark edip, biraz önce ne düşündüğümü hatırlamaya çalıştığımda varsayma meselesini hatırlıyorum. Ki bütün bunlar olurken yazı devam ediyor. Karar veriyorum benden bağımsız olduğuna yazılanların. Yapabileceğim tek şey okumak. Kağıdın üzerinde bana merhametsizce bakan sözcükleri kendimin yazdığına inanamıyorum. Üstüne damlattığım gözyaşlarına ve dağılan mürekkebe rağmen ağlayan annesine bile gaddar davranmaya devam eden evlatlar gibi kan kusturmaya devam ediyorlar sözcükler. Artık pişmanlığın da faydası yok. Bir kere var olmuşlar, bir kere var olmalarına neden olmuşsun. Silmenin suçluluktan başka getirisi yok. Cem Mumcu, Haziran 2004. Sayfa 11. 1. Bölüm. Feleğin ne zaman sille tokat girişeceğini, zaten belki de sallanan, işi bir kura çekimine kalmış, kendine anlayışsız ve merhametsiz bir hayatı neresinden ısırıp koparacağını tahmin etmek kolay gibi gelebilir. Kendi kurnasını, kendi sıcak suyunu ve kendi tasını sürekli eskiten, eriten, su yeşiline boyayan bir hamam, eski günlerini anarken keşke hep aynı noktaya damlatmasaydım şu suyu. O zaman kendi mermerimin üstünde bu gamzevari delik açılmazdı diye düşünebilir mi? Keşke biri şu musluğun contasını veya sarım sarım sarmalanan kendirini tazeleseydi. Keşke daha çok ses çıkarsaydım damlarken. Sinir bozucu ve hep aynı hızla damlayan şu hasta edici damlaları beyinlerine çivi çakar gibi çaksaydım da dayanamayıp beni yeni contaya kavuştursalardı der mi? Kubbede küçük bir cam, yarısından kırılıp hamamın o derin boşluğunun aksi sedasını bozmasaydı, hadiseler böyle aksül amel bulmazdı elbet. Mermerin, derzlerin ve kubbe açıklığını boydan boya geçen cam, paslı metal ve taş karışımının ve nemin yosuna benzeyen yeşile dönüşünün o esrarengiz ve heybetli buluşmasını basit bir camın bu hale getirmesi reva mı? Erkek ve kadın günlerinin ya da saatlerinin ayrı ayrı olması ne kadar işe yarıyordu? Sıcak suların şıpırtısı, içine peştemalleriyle ve takunyalarıyla giren kaç erkek bedeni aslında hayalinde, kafasında, ruhunun buharlı karanlığında ve de çıplaklığın sertleştirdiği organında bir kadının hayali olmadan girmiştir ki bu bol akisli boşluğa. Kaç bin, kaç yüz bin, kaç milyon bebek olma cevherini taşıyan kuyruklu, başlı, hareketli sperm vardır mermerlerin küçük deliklerinde. Kaç milyon çocuk ölüsü, yani kaç milyon insan olma imkanı ya da doğmamışlık vardır kurnalarda, yerde ve suyla rengi dönmüş taşlarda. Kadın saatlerinde kaç bin kadın bırakılmış nutfelerin üzerine kanamıştır ya da kaç bin kadın yumurtladığı dönemin heyecanıyla orasının ıslaklığını göbek taşının en sıcak yerinde doyurmuştur. Hamam kaç milyon çocuğun doğmamış cesedini taşlarının arasına saklar, kaç milyon doğmamış sabinin mezar taşından yapılıdır. Nutfe ve yumurta cenneti, ıslak, sıcak ve ürkütücü boşluğuyla kim bilir kaç dahi olacak çocuğun ve kim bilir kaç geri zekalı, kaç şizofren, kaç intiharına kararlı, kaç çocuğun, adamın ve kadının mezarlığı olmuştur. İkinci bölüm. Sabahın, yaz mevsiminde bile insanı ısıran saatlerinde evden çıkardı Muharrem. Bu ismin doğduğu ayın şerefini kendisine verildiğini bir keresinde keseleyip ovaladığı bir ihtiyarı söylemek zorunda kaldığında, iyi ki Zilice'de doğmamışsın diyen adamın pişkin suratına, her zaman hemen her şeye yaptığı gibi anlayışla bakmış, karşısındaki herkesin onun yüzünde bir türlü bulamadığı öfke ya da kızgınlığı ona da aratmıştı. Muharrem, iki çocuk babası, sırtında kefaretini asla ödeyemediği bir yükle geçmişten şikayeti, gelecekten hiçbir beklentisi olmayan, saçları erken ağarmış orta yaşlı bir hamam sahibiydi. O köhne ahşap konakta hamamizade Ali Rıza Bey'in küçük torunu olarak doğarken, evin artık yeni torunlara ne ihtiyacı ne de heyecanı kalmıştı. Sıradan bir sabahta, sıradan bir ebenin ellerine doğru sıradan bir yaşama çıkmıştı. Hepsi o kadardı. İsmi de en kolayından, aya bakılarak kondu. Doğum için yeterince sıcak su ve kaynatılmış bez vardı. Babası Buhur Bey, sabah erken kalkıp hamama gideceğinden, sancılanan karısından uzak bir odada yatmış, böylece her şeyden önemli olan hamam, iş, rızk gibi kelimelerin önüne Muharrem'in geçmesi tehlikesi önlenmişti. Bir tek onun heyecanı vardı oysa. Bir evlat istiyordu, baba olmak istiyordu. Ama gösteremezdi isteğini. Arzusunu hep yaptığı gibi içinde bir yerlerde saklamalıydı. Tam evden çıkarken şöyle bir sorar gibi olmuştu emektar Sultan Hanım'a. Ne oldu? Oldu mu? Diye. O da biraz önce oldu diye sıradan bir cevap vermişti. O sırada içeriden Ali Rıza Bey'in oğlanın kulağına okuduğu ezanın sesi kapıya kadar gelmişti. Baba Buhur Bey, erkek mi, kız mı, nasıl gibi soruları sormadan, soramadan, Bismillah deyip her yaptığı gibi sağ ayağıyla evden çıkmıştı. İşte öylesine sıradan bir günün başlangıcıydı herkes için o sabah. Öğleden sonra çok şeyin değişeceğini kendisi bile bilmeyen bir günün ilk saatleriydi. Tıpkı karnı burnundayken gebe olduğunu bilmeyen bir anneye benziyordu o pazartesi. Halbuki o gün öğleden sonra Buhur Bey, çocukluğundan beri dayanamadığı ama asla kimseye söyleyemediği o yoğun, sisli sıcağa yenik düşecek ve ölüm haberi eve çok çabuk ulaşacaktı. Ahşap evin bir odasında yeni doğmuş bir bebeğin eski torunlardan kalma beşiği hayata doğru zar zor salınıyordu. Bir başka odada üstüne makas konmuş babası tüm salıntılarını bitirmişti ve ilk kez sıcağa tahammül edemeyeceği düşünülerek üstüne çevrilmiş kötü sesli bir vantilatörün rüzgarıyla bedeni değilse bile üzerindeki beyaz çarşaf salınıyordu. Anne Raziye Hanım o gün iki ayrı şeye birden loğusaydı. kazara ve istemeden gebe kaldığı Muharrem'in doğumu ve hiç sevmediği, istemeden evlendirildiği kocası Buhur Bey'in ölümü. Doğum ve ölüm sonrası iki ayrı ağır loğusalık, iki ayrı ağır suçluluk duygusu. Ertesi sabah yıkanmış taze ölü ve Muharrem, aynı biçimde sarıp sarmalanmış, ikisi de bembeyaz pamuklu kumaşlar içinde kundaklanmıştı. Her ikisi de kendi yolculuğuna doğru yola çıkmak üzere, biri beşiğe, biri tabuta konmuştu. Ve ikisinin de nereye gideceği muammaydı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Buhur Bey, nemli toprağa indirildi. Ve tüm hayatı balçıkla sıvandı adeta. O bitmişti, Muharrem ise yeni başlıyordu. Evin kapısında birbirine karışmış, her türlü renkte kadın, çocuk ve erkek ayakkabıları vardı. Mutfak konu komşu ve akrabanın getirdiği tencere tencere yemekle tıkabasa doluydu. Bir yanda ölümün yaşları akıtılırken, diğer yandan ama kalanlar hala yaşıyor dercesine yemekler yeniyor, sofralar kaldırılıp kaldırılıp yeniden kuruluyordu. Masaya sığacak kadar insan yemek yiyor, sonra onlar kalkıyor, diğerleri oturuyordu. Büyük gelin yardımcılarına yeni sofrayı hazırlatırken, bir yandan onları yönetiyor, bir yandan da bu kez kimlerin yeni kurulmuş sofraya oturacağına karar veriyor, onları buyurun bir şeyler yiyin diyerek kısık bir sesle masaya davet ediyordu. O sırada masada olmayan kadınlar ise, ki kadınlar ve erkekler ayrı ayrı odalarda bulunuyorlardı, ya ölümün nasıl olduğu konusunda konuşuyorlar, ya başsağlığı diliyorlar, ya da kimi sessiz, kimi bağıra bağıra, kimisi de birdenbire patlayan bir sağanağa benzeyen bir şekilde ağlıyorlardı. Kimi ölenin peşine, kimi ise ölenin peşinden ağlıyordu. Ama hepsi önünde sonunda kendi ölümüne, ölümün hakikatine ya da hakikatin ölüm olmasına gözyaşı döküyordu. Kimisi de beklettiği bütün ağlamaları ağlıyordu. Çocuklar birçok görevlerinin yanı sıra kadınlar ve erkeklerin odaları arasındaki bağlantıyı kuruyorlardı. Artık kalkma zamanı diye düşünen bir bey, yanına çağırdığı oğlan çocuğuna, ''Evladım, git Ayşe teyzene, Mehmet amcam artık kalkalım diyor de.'' diyerek karısıyla irtibata geçebiliyordu. Ölenden başka geriye kalanların çoğu, ölümle kesintiye uğrayan hayatlarına dönmeyi istiyorlardı içten içe kuşkusuz. Ama istemekle olmuyordu. Ölüm bütün azametiyle göstermişti kendini bir kez daha. Görmezden gelenler, ayıp olmasın diye gelmişlerdi. Ölenle ölünmez diyorlardı. Sonra evlerine dönecekler ve her gün olduğundan daha fazla nefes alacaklar. Daha fazla mutlu olmaya çalışacaklar. Daha lezzetli yemekler yemek isteyecekler. Fark etmeden her zamankinden fazla gülüp eğlenecekler. Ama bunu niye yaptıklarını bilemeyeceklerdi. Görmezden gelseler de göreceklerdi çünkü. Görecekler ve kaçmaya çalışacaklardı çaresizce. Aslında Muharrem'in ismi doğduğu ayın şerefine Muharrem olmamıştı. Ve de aslında Muharrem ayında bile doğmamıştı. Sadece bütün bu hengamenin içinde Muharrem'e isim vermek kimsenin aklına gelmemişti. Uzun bir süre, o da ondan bahsedildiğinde, bahsedilmek zorunda kalındığında çocuk diye anılmıştı. Belki bir iki ay sonra, şuna bir isim takalım artık demişti dedesi Ali Rıza Bey ve namaz vakitlerine baktığı saatli marif takvimine gözü ilişmiş ve o zaman Muharrem olsun bari demişti. Çocuğu olduğu gün dul kalan Raziye Hanım, bütün bunlar olurken eşi Buhur Bey'le yıllardır yatmakta olduğu yataktaydı ve gözleri tavana dikiliydi. Kimsenin haberi yoktu ama o çoktan alacakaranlığa girmişti. Başka bir yerdeydi artık, başka bir yerde ve başka bir biçimdeydi. Dışarıdan gelen seslerin yerine başka sesler duyuyordu. Elleri, ayakları buz kesmişti. Dudakları kuru ve dili beyazdı. Zamanın dışına düşmüş, içi boşluğa teyellenmişti. Olup biteni çoktan unutmuştu. Unutmanın bile ne olduğunu unutmuştu. Beşikte ağlamaya başlayan Muharrem'in sesi onun iç seslerinin önüne geçemiyordu. Muharrem ağlamaktan vazgeçmişti. Çarelerin hiçbir zaman olmayacağını, feryatların faydasız olduğunu daha o ilk gün anlamıştı. Anlamayı henüz bilmese de minicik bedeninin bir yerlerindeki görünmez bir şeyler daha o an öğrenmeye başlamıştı. Süt istemek için uzanmanın boşu olduğunu gören dudakları, bir daha hiçbir şey için hiç kimseye uzanmayı, o ilk gününde nasılsa öğrenmiş veya bizim adını bilmediğimiz başka bir şey yapmıştı. Raziye Hanım gözü tavana dikili, sürgün sürgün sürülüyordu bilinmezlere. Muharrem'in ağlamasını hiçbir yeri duymasa da sağ memesi duymuş ve bir damla gözyaşı gibi bir damla süt damlatmıştı. Belki o bir damla sütün kokusu odaya karışmış, Muharrem'in minicik burun deliklerinden içeri girmişse girmiştir. Ve Muharrem'in görüp göreceği süt de bu olmuştu. Bir daha yaşamı boyunca hiçbir zaman süt içmemiş, hatta süte bakamamıştı bile. Raziye'nin halinden beklenmeyecek bir hızla yatağından kalktığını kimse görmedi. Eğer birisi görseydi, sadece bakışlarından anlardı gözlerinin baktığı yerin odanın, evin, hatta dünyanın çok dışında bir yer olduğunu. Oysa ikisi vardı sadece odada. Henüz ismi olmayan bir bebek ve ismini çoktan unutmuş bir anne. Kalktı ve beşiğe gitti. Anlaşılmaz şeyler söylüyordu bilinmedik bir dilde. Sadece mor ve beyazdı elleri, ayakları ve yüzü. Bebeğe doğru uzattı ellerini. Uzattı ve kapattı ağzını, burnunu ve minicik yüzünü. İkisi de mordu artık ve birdenbire çekti ellerini. Muharrem hırıltılı bir nefes alıp ikinci kez hayata tutunurken Raziye çoktan pencereden uçup gitmişti. Kimse kanat seslerini duymadı ama kırılan camın şangırtısı kalabalık evin bütün odalarına ulaştı. Uçmak isteyene iki katın yüksekliği yetmişti. Yerde kan izi falan bırakmamıştı. Muharrem'in çocukluğunun bir kısmı o pencerenin önünde geçti. Sanki uçup gitmiş bir kuşun geri dönmesini bekler gibi bakıp durdu gökyüzüne. Oysa annesinin sonunu çok sonraları öğrenecekti. Çok sonraları, bilmesi ya da belki hatırlaması gerektiğinde öğrenecekti. Üçüncü bölüm. Ev, iki gün içinde iki nüfus eksilmişti. Muharrem'in minicik bedeni bu iki eksiğin boşluğunu dolduramayacak kadar küçüktü. Üstelik babaannesi İnayet Hanım'ın gözünde bütün bu uğursuzluğun nedeni oydu. Uğursuzluğunun temel işareti de eve getirilen hiçbir süt annenin sütünü içmemesiydi. O acayip bir çocuktu. Olsa olsa bir cin, şeytan veya Allah'ın bir cezası olabilirdi. Bu kadar zaman bu hurunun evlat sahibi olamamasının nedeni de olsa olsa bu lanetin gecikmesiydi. Ama bu düşüncelerini Ali Rıza Bey'den korkusuna çok da dile getiremiyordu. Sonra Ali Rıza Bey de öldü, Muharrem 2 yaşındayken. Hayatında nasılsa ölümünde de öyleydi. Ölüm meleği bile vakur bir ruhu almaya geldiğini anlamıştı sanki. Herhangi bir çekişme olmadı ruhla melek arasında. Melek geldiğini haber vermiş, Ali Rıza Bey de hoş geldin, ben de seni bekliyordum, hazırım, gidelim demişti adeta. Gözleri öldüğü için değil, ölmek için kapanmıştı. Ne kadar yaşlı olursa olsun onun ölümünden de İnayet Hanım, Muharrem'in sorumlu olduğunu düşünüyor, Allah'ın gücüne gitmesin diye tevekkülle bu uğursuz çocuğa katlanmaya çalışıyordu. Onu hiç görmüyordu, sesini zaten duyamazdı. Çünkü ne ağlıyor ne de konuşuyordu. Sultan Hanım Bodrum'daki küçük odasından alınmış ve Muharrem'in annesinin öldüğü, Muharrem'in uğursuz tohumlarının atıldığı odaya taşınmıştı. Ve Muharrem de onun odasında yatıyordu. Böylece hiç olmazsa uğursuzluk o odaya hapsedilmişti. Hatta tüm gününü de o odada geçiriyordu. İnayet Hanım'ın onu görmeye, onu duymaya, onunla ilişkili herhangi bir şeyi hatırlamaya tahammülü yoktu. Uzun namazlarının sonundaki dualarında, senenin neredeyse yarısından çoğunda tuttuğu oruçlarını açarken, hep adını vermeden Allah'tan bütün kötülüklerin cezasını vermesini niyaz ediyordu. Hayat aktıkça hastalıklar, maddi manevi sıkıntılar ekleniyordu evin sırtına. Bütün bu olumsuz gelişmeler, İnayet Hanım'ın Muharrem'le ilgili düşüncelerini besliyordu. Ta ki büzüşmüş beyninde neredeyse başka düşünce kalmayana dek. Tek konusu oydu. Adeta öfkeden başka duygusu da kalmamıştı. Eve fare girse, bahçedeki ağaç az meyve verse, yağmur yağsa, bir yeri ağrısa, pilavın altı tutsa hemen çocukla ilgisini kuruyor ve fısıltıdan çok hırıltıya benzeyen bir sesle Kur'an'dan sureler okuyordu. Özellikle de sinsi şeytanın şerrinden korunmak için Nas suresini. Ama bir süre sonra surelerin yerini başka kelimelerden örülmüş başka bir hırıltı almıştı. Kimse tam olarak duymadığı için bu değişikliği anlayamadı. Oysa neredeyse bilindik bir kelime bile yoktu içinden okuduğu o şeyde. Kötülüklerin şerrine karşı sığındığı Allah'a da çoktan kızmış ve ona isyan etmişti. Bilinmedik yeni bir din, yeni bir tanrı vardı artık kafasında. Başörtüsü, tesbihi, seccadesi duruyor, hatta görünürde namaz da kılıyordu. Oysa sadece biçimleri aynı kalmıştı ibadetlerinin. Ve onun düşünceleri yavaş yavaş evin diğer sakinlerine de sirayet ediyordu. Önce Muharrem'in büyük amcası Ebu Bekir'e, sonra küçüğüne, yani Emine, sonra evde kalmış halasına bulaştı. Torunlar ise taze zihinlerine eklenen bu düşünceyi küçük beyinlerine almakta pek direnemediler. Bir tek Sultan Hanım ve evin büyük gelini Şaduman kalmıştı. Sultan Hanım bu saçma düşünceyi onların kafasından silemeyeceğini çok erken anlamıştı ya da buna gücü yoktu. Şaduman daha uzun süre debelendi. Önce kocasına, sonra çocuklarına anlatmaya çalıştı. Ama nafileydi. İyi denilebilecek tek şey, o kapalı odada kalan ve Allah'ın laneti olan yaratıktan aynı zamanda korkmalarıydı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.